Merhaba arkadaşlar, 14 Şubat 2017 ortaya karışık oturumlarının yine aynı şeyi yaptım. Bilmiyorum kaçıncısı olduğunu. Bugün ev kazalarına ilk müdahale konusunu işleyeceğiz. Bir konuğumuz var, Doktor Hüseyin Güven, aile hekimliği uzmanı. Hemen şu uyarıyı yapmak istiyorum. Biz halka açık, kamuya açık bir alandayız. Bir kafeden yapmak zorunda kaldık. Evlerimiz çok uzak olduğu için ve internet bağlantımızda bir sorun olduğu için bir araya gelerek ve bunu da ancak bir kafede yaparak sağlayabildik. O yüzden içeriye birilerin girmesi, mümkün olduğunca uzak bir yerdeyiz, sessiz olmaya çalışılan bir yerdeyiz ama gürültü olması durumunda aksamalar yüzünden şimdiden özür diliyoruz. Hüseyin Bey Menemen Devlet Hastanesi'nde görev yapıyor. Biz orada birlikte çalışma arkadaşıyken tanıştık. Özellikle koruyucu önleyici sağlık tedbirleriyle ilgili çok ilgilenen bir hekim, duyarlı bir hekim arkadaşımızdır. Bugün de aslında zaten bu eğitimi planlıyor olmamızın da en temel sebeplerinden bir tanesi olmadan önce ne türlü önlemler de alabiliriz ama olursa da ne türlü müdahalelerde bulunabiliriz konumuz bu. Sözü kendisine bırakıyorum.
Teşekkürler. Şimdi tabii ki sizlerin de değerlendirdiği gibi Elif'in açışında belirttiği üzere her kaza aslında öngörülebilir bir durum, bir olgu. Örneğin işte ev kazaları da buna dahil, iş kazaları da buna dahil. Maden kazalarında neden dünya birincisi olduğumuzun belki sorusunu yüksek sesle düşündüğümüzde aslında su sızıntısı olan bir madeni tahkim etmeyen, hatta kapatmayan bir işverenden tutalım. İşte metan dedektörlerinin yönünü çevirerek üretimi düşürmemeye çalışan bir işverenden tutalım. Ve bunlara göz yuman, bütün bunların düzenleyicisi olan yöneticilerden tutalım. Bunlar evet öngörülebilir şeyler ve birlikte mücadelelerinizle çözülebilir şeyler. Ev kazalarında da belki bu örnekle birebir eşdeğer olmasa da yapabileceğimiz şeyler var. Ama tabii biz bu akşamki sohbetimizde önlemeknin yanı sıra böyle bir olasılık doğduğunda ve kaza gerçekleştiğinde ne yapmak gerektiği konularına da kısmen değineceğiz. Çünkü hepimizin yaşadığı şeyler. Şimdi konuyu birkaç başlıkta, ana başlıkta toplamaya çalıştık. Örneğin evde yaralanmalar, yanıklar, elektrik çarpmaları, zehirlenmeler gibi. Şimdi sizlerden gelen bu başlıklara ekleme, tabi bu başlıkların kendi içlerinde de alt başlıkları konunun gerektirdiğince açılacaktır. Ama sizin önerileriniz varsa arkadaşlar, isterseniz baştan bir böyle bir iletini oluşturalım. Nasıl tartışalım?
Bence başlıkları konuşurken büyük ihtimalle daha çok akla evet. Gelecektir.
Tamam.
Akla geldikçe ekleme yapsak daha iyi olacaktır. Genellikle deneyimlerimizden en evet. Sonda insanlar açılıyorlar. Bir şeyler paylaştıkça evet. Açılıyorlar. O yüzden sizin hazırladığınız başlıkları geçelim. Daha sonra eklemeleri alalım.
Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, yaralanmaları yüksekten düşmelerle kesici delici cisimlerle yaralanmalar şeklinde ayırırsak yüksekten düşmelerin önlemini ev içerisinde başta çocuklar için olmak üzere erişkinler için de, çünkü biz acillerde gördüğümüz kötü kazalar aslında çok da yüksek görünmeyen yerlerden kendi tedbirimizi almaksızın yaşlıların maruz kaldığı düşmeler. Bu işte bir kapı eşiğinden bir yaşlının düşmesi sonucu, zaten kemiklerinin erimekte oluşunu göz önüne alırsak yaşlıların çok kırılgan kemikleri, kalça başının kırılması ve bu süreçle başlayan, tabii o hastanın kaybına kadar giden süreçler olabiliyor. Onarımının da vücut tarafından yeterli karşılanamayışından dolayı. Şimdi tabii yüksekten düşmelerde önlemimizi aldık diyelim. Düşmeleri genel bir kapsamda toplayalım ya da yüksekten demeyelim. Örneğin evde kaygan nesnelerin, halıların, kilimlerin ya da ucu kıvrık gene halıların, kilimlerin, yer döşemelerin yol açtığı düşmeler sonucunda çeşitli kazalar olabiliyor. Bu düşmeler sırasında tabii en darbeye açık ve ciddi sonuçları olabilen yerimiz vücudumuzun en üst kısmından başlayarak bu çocuklarda daha da fazla. Çocuklarda bildiğimiz gibi düşmeyi kolaylaştıran şey başın gövdeden daha ağır olması. Örneğin balkonda ya da başka bir yerde aşağı doğru sarkan bir çocuğun kolaylıkla düşebildiğini biliriz bu sebepten dolayı. Ve tabii bu şekilde düşen bir çocuk da önce düştüğü yerde de ilk önce başını çarpıyor. Yani elleriyle kollarıyla kendini koruma olanağı olmuyor. Şimdi bu tür kafa travmalarında tabii ki yani aslında her türlü ciddi görünen yaralanmada başvuracağımız yer bir sağlık kuruluşu. Televizyon programlarında da biliyorsunuz sorarlar bir takım sorular izleyiciler. Hekimden ya da ilgili sağlıkçıdan gelen yanıt bir sağlık kuruluşuna başvurmak olunca hatta şimdi ben evde diyelim büyüklerimle ya da kendi yakınlarımla izlerken her şeyde sağlık kuruluşuna başvuracaksak biz bu program neden izliyoruz derler ama gene her programdan da mutlaka bir şeyler kalıyor. O klişe yanıt biraz da anlatıcının kendini korumaya dönük yanıt olmakla beraber tabii doğru yanıt. Şimdi böyle bir kazada başvurduk sağlık kuruluşuna. Kötü bir darbe aldı başımız. Diyelim gerekli işlemler yapıldı. Film ya da başka görüntüleme yöntemleriyle eve yollandık. Böyle şartlarda da hep söylenen şudur biliriz. 24 saat kritik bir süredir kafa travmalarında. Bu 24 saat süresince şunlara dikkat edin der hekimler. 1 saat içerisinde, bu 2 saatte olabilir, 3 kez fışkırır tarzda kusma. Yani eğer hayati merkezler etkilenmeye başlarsa, kanama olursa bu çok ciddi bir bulgu. Tabii bilincin, şuurun bulanmaya başlaması ciddi bir bulgu. Bunu erişkinlerde takip etmek daha kolay ama çocuklarda biraz daha zor olabilir. Ama bununla beraber mesela diyoruz ki biz anneye babaya çocuğu 24 saat süresince izleyelim. 24 saat süresince hiç uyutmayalım mı doktor bey denince tabii bu çocuk için daha büyük bir travma olabiliyor. Uyutmaları ama 2 saatte bir örneğin uyandırmaları zaten fışkırır tarzı kusma gözlerlerse o çocuk uykusunda da kusacaktır. Uyandırmaları ve bilinç kontrolü yapmaları bir anne baba alışkın olduğu için çocuğun onun bir uyku sersemliği mi uyandırdığında yoksa gerçekten bilinçte bir değişik durum var mı? Buna ayırt edebiliyorlar. Şimdi kafa travmalarında demek bu önemli bir şey. Zaten yani kafatasında bir çatlak kırıktan kuşkulandığımız ağır kanamalı bir durumlarda evde hiç durmayız da bazen de hani çok tereddütte kalıyoruz. Ya ben sert bir darbe geçirdim ama acaba sağlık kuruluşuna başvursam mı? Tabii ki başvurma imkanımız varsa başvuralım. Ama böyle bir darbeden sonra İzlem'de altın kural dediğimiz altın iyi bir metal değil aslında altın madenciliğini de desteklemiş oluyor diyor bir arkadaş altın kural lafını bırakalım tıpta diyorlar. Şimdi izlerken bilinci ve kusmayı önemsiyoruz. Bu durumlarda tabii vakit yitirmeksizin beyin cerrahisi olan bir merkeze ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi düşmelerde tabii sadece başımızı çarpmıyoruz arkadaşlar. Diğer yerlerimizi, kolumuzu, bacağımızı, gövdemizi de darbelendirebiliriz. Böyle durumlarda tabii ki bir ciddi bir kol darbesinde yine film çekmek üzere sağlık kuruluşuna başvuracağız. Ama bu darbelerde önerdiğimiz şey sizlerin de bildiğiniz gibi ödemi önlemek açısından spor yaralanmalarında, golbol turnuvalarınızı da izliyorum bazen. Ne yapıyorlar? Darbelenen yere soğutucu sprey ya da o buzda saklanmış buz aküsü gibi daha onların fleksibel olanlarını yaralı yere basıyorlar ki oradaki damar, kılcal damar hasarlarına bağlı olarak ödem, şişme aşırı miktarda olmasın. Çünkü ödem söz konusu olunca o yaranın, o hasarlanmanın yönetimi de ileride zorlaşabiliyor kişi için. Yani daha uzun süre istirahat ederek geçmesi gerekiyor. Kayıpları olabiliyor. Soğuk uygulaması zaten bildiğimiz belki
Ağrıyı
önemli bir
azaltmaya da yönelen
ha,
bir
doğru,
şey bir yandan.
evet, doğru. Ağrıyı da kuşkusuz, evet, soğuk anestezisiyle azaltacaktır. Şimdi bu durumda tabii gövdedeki ya da karındaki yaralanmalarda ciddidir. Çünkü iç organ hasarlanması yol açabilir. Tabii karnımızı çarpmamamız bir yere bu mümkün değil. Ama bunun derecesine göre eğer çok ciddi bir trafik kazasında, örneğin araççı trafik kazasında ya da başka bir şekilde böyle bir hasar aldığımızda yapılacak şey kuşkusuz bir ultrason gibi bir yöntemle iç organlarda bir hasarlanması. Karında serbest sıvı dediğimiz, bizim işte karın, aslında karın boşluklarında olmaması gereken kanın bir yerde göllenip göllenmediğini değerlendirilmesi. Burada tabii soğuğun bize sağlayacağı bir fazla fayda yoktur, ama ekstremitemizde ya da başımızda da soğuk tatbikinin olumlu etkileri var. Diyelim ki künt bir darbe değildi bu da, kesici bir boyutu da oldu. Biraz kesici cisim yaralanmalarında geçer gibi oluyoruz. Şimdi bu durumda tabii kanamanın durdurulması kuşkusuz vücuttan kan kaybının tehlikeli sonuçları hepimizce bilindiğine göre kanamanın durdurulması önemli. Kanama olan yere bası uygulanması temel bir kural. Sizlerin de biliyor olduğunuzu düşünüyorum. Bu basıyı nasıl uygulayacağız? Temiz bir bezle, hiçbir şey yoksa işte gömleğimizden bir parça yırtarak oraya bası uygulayacağız elimizde. Konumuz değil ama örneğin burun kanamalarında da bizim en çok önerdiğimiz şey, mesela şöyle şeyler görüyoruz işte. Aslanın başını arkaya eğmek, işte saçlarını ıslatmak. Bunların mesela bir burun kanamasında yeri yok. Burun kanamaların çoğu zaten burun kanatlarından olduğu için ne yapmak gerekiyor? Burun kanatlarımıza basacağız. 5 dakika süreyle basılan oturur pozisyonda, burun kanatlarının iki tarafına 5 dakika süreyle bastığımızda örneğin burun kanamalarının %95'i duruyor. Tabii tansiyona bağlı olan bir kanamaysa başka önlemlerin de, araştırmaların da yapılması lazım, ama burada yapılacak şey, hani kanamayı biz dışarıya doğru görmeyince, kişi başını geriye doğru kaldırınca o kanama olmuyor değil. Burada durdurmak için bası uygulayarak şey yapacağız, durduracağız. Aynı prensip kolumuzda ya da bacağımızda da bir kesi olduğunda, buralardan kan kaybımız söz konusu olduğunda yapacağımız şey bası uygulamak. Bir ikincisi, kanayan yeri kalp hizasının üzerinde tutmak. Yani bu kolumuzsa örneğin kalbimizin üstünde zaten kaldırabiliriz. Oturur pozisyonda da. Bacağımızsa tabii bu oturur pozisyonda pek mümkün olmayacağı için yatar pozisyona geçeceğiz. Bacağımızı biraz yukarı kaldıracağız, 30 derece kadar. Ve demin söylediğimiz kanayan yere bası uygulamasını sürdüreceğiz. Şimdi böyle kesiler, tabii basit kesilerse zaten biliyorsunuz vücudumuzu besleyen ve o, yani kan dolaşımını sağlayan bir atar damarlarımız, bir toplar damarlarımız var. Toplar damarlarımız daha yüzeye yakın, yani diyelim kolumuzun yüzeyine yakın olan yerde bir kesi söz konusu olduğunda, bu muhtemelen bir toplar damar yaralanmasıdır. Daha da yüzeyde ise kılcal damar yaralanmasıdır. Zaten fazla bir kanama yapmayacaktır, ama diyelim kanama söz konusu fakat yüzeyde olduğunu düşünüyoruz. Bu toplar damar yaralanmasıdır. Daha derinde olduğunda atar damar yaralanmasıdır ki bizim en çok korktuğumuz şey, çünkü dakikalar içerisinde ölümcül sonuçları olabilir. Şimdi atar damar yaralanmalarında tabii önlemimiz biraz daha farklı olacaktır. Sadece bası uygulamak orada yetmeyecektir çünkü. Orada da gene yaralanan yeri kalp hizasının üstünde tutmak tabii değişmez bir kural. Fakat orada tabii turnike dediğimiz uygulamalarla da kanamayı durdurmamız lazım. Şimdi nasıl ayırt edeceğiz dersek, toplar damar yaralanması hemen hemen hepimiz hayatımızda yaşamışızdır. Çok öyle hani fışkırır gibi çok şey yapmaz, vücuttan çok korkunç kan kaybettirmez. Ama onlarda da tabii büyük bir toplar damar kesisi ise ciddi kanamalar olabilir. Fakat atar damarlar böyle kalbimizin her atışında bir sanki şeyi düşünelim, basınçlı bir fıskiyeyi düşünelim. Hani olurlar böyle bir fışkırıyor, iniyor gibi oluyor, bir daha fışkırıyor. Kalbin her atışına senkronize ciddi kan fışkırmaları söz konusu olabilir. Bu durumlarda tabii turnikeyi uyguluyoruz. Nasıl uyguluyoruz?
Turnike ile ilgili sorular ama ilk yardım
Ha, o
protokolü
zaman
yerine
Elif
turnike
bizi
sanırım
destekleyecektir.
biraz şöyle bir handikap var galiba. Turnike uygulamalarında galiba doku kayıpları olduğu için onu iki duruma indirgemişler sanırım. Yani çok yaralanmalar
Evet.
ve uzuv kayıpları varsa eğer hani bir el kopması, parmak kopması varsa eğer turnike uygulaması şu olabiliyor. Onun dışında bir önceki nabız bölgesine bası öneriliyor ilk yardım eğitimlerinde ama
Ha, Elif bizden
bir
sonra
şimdi
ilk yardım eğitimine katılmış olabilir tabii.
bir
Bu
yakın zamanda
eksiğimizi.
aldığım ilk yardım eğitimini bundan bahsetmişlerdi.
Evet.
Turnike'nin ancak işte dediğim gibi bir ya az ilk yardımcı bir ve fazla kanamalı yaralı durumunda
Evet.
ve uzuv kayıplarında uygulandığı, onun dışında doku kayıplarına neden olduğu için önerilmediği bilgisini almıştım.
Evet. Peki yani arter kanaması ama zaten sözünü ettiğimiz gibi yani vücuttan çok masif kanama yapması durumda.
Bir önceki nabız bölgesine elle olabilecek kadar basıdan
Evet,
söz
turnike
etmişlerdi.
uygulamasında
Evet.
da zaman zaman gevşetme zaten söz
Hı.
konusu.
Hı.
Yani biz gene o zaman şöyle bir senin bilgin tabii muhtemelen daha günceldir. Ben epeydir acilde çalışmıyorum. Turnike uygulamalarında da biliyorsunuz gevşetme 2 dakikada bir söz konusu. Fakat tabii yani bu Elif'in dediği önlemi yapabileceksek tek kişiyle belki bu da olabilir. Hani ama evde tek başımıza kaldık. Burada benim
Zaman
aklıma
tabii.
gelen önem böyle bir lastik ya da bezle. Bunu da şöyle bir uyarıyla kapatalım o zaman. Mutlaka turnikeyi arkadaşlar tek kemik geçen yere. Yani şimdi kolumuzda da bacağımızda da biliyorsunuz dizimizin altında 2 kemik var. Dirseğimizin altında 2 kemik var. Yani el bileğine giden 2 kemik. Dizimizden ayak bileğine giden yerde 2 kemik. Bu bölgeye turnike uygulamıyoruz kesinlikle. Yukarıya uyguluyoruz. Uzun süre turnike uygulanmalarında Elif'in bahsettiği tabii dolaşım bozukluğu söz konusu olabileceği için belli sürelerle bunun da gevşetilmesi lazım.
Turnike nedir?
Turnike belirttiğimiz şekilde bu tek kemik geçen bölgelerden kan akışının durdurulmasını sağlayacak bir tür bant diyelim ona. Ama tabii bu hazır bantları da her zaman bulamayacağımız için acil durumlarda biz bunun herhangi bir bezle ve elle de yeterli sıkılığı sağlayamayacağımız için bir çomak yardımıyla bulabileceğimiz diyelim evde bir tahta kaşık olabilir ya normal bir
Kalem.
kaşık olabilir, kalem olabilir. Bununla döndürerek yani belli bir sıkılığa getireceğiz. Yani bu aşırı da sıkı olmayacaktır bu durumda. Çünkü bu sıkılığı bulduğumuzda aşırı o fışkırık kalbimizin atışlarıyla senkron biçimde pulsatil olarak fışkıran durumları durdurduğunda zaten turnike amacına ulaşmıştır. Yani fonksiyon sağlıyor olacaktır. Daha fazla sıkmayacağız ki Elif'in de demin bahsettiği dolaşıma bağlı nekrozları dokuların beslenememesi sonucu ölümlerine yol açmayalım. Fakat tabii ben bunun pratik bir şey olduğunu düşünüyorum bu şartlarda da. Çünkü yani ola ki tek başımıza olduğumuzda belki sorunu çözecektir. Tabii ki 2 kişi olduğumuz takdirde Elif'in söylediği daha fonksiyonel bir şey olabilir. Evet. Şimdi
Peki bu noktada affedersiniz tam bir şey söyleyebilir miyim? Diyelim ki işte bir atar damar kesiği olduğunu düşünüyoruz. Bu durumda turnikeyi yapıp bırakacak mıyız? Yani
Her şartta zaten arkadaşlar biliyorsunuz 112 elimizin altında yani her türlü ağır yaralanmalarda belki ona girmedik.
bu
Evet.
bir ağır yaralanma sayılır mı? Bir iki yaramak için bir atar damar kesiği.
Atar damar kesiği fazlasıyla yani 112'nin de kendi öncelik sıralamasında en öncelikle müdahale edilecek bildirimlerden bildiğim kadarıyla. Yani hani ven kanamaları dahi tabii ki mesela bazı ven kanamaları bizim ev şartlarında
Ben
durdurabilmemiz,
kanaması
özür
nedir?
dilerim, toplar damar kanamaları bizim ev şartlarında durdurabilmemiz mümkün değildir. Zaten ona da bir dikiş konacaktır muhtemelen. Fakat atardamar kanamaları bizim kırmızı kod alan yani acillerde de en tehlikeli gördüğümüz şeylerdendir. Şimdi konu kesikler olunca tabii buraya kadar geldik. Umarım böyle şeyler zaten çok seyrek rastlanan şeyler. Genel olarak diğer kanamalarda yapmamız gereken yaranın üstüne bası ve hasarlı kısmın kalp hizasının üstüne kaldırılması. 5 dakika süreli bir bası.
Peçete veya pamukla basmalı mıyım?
Şimdi temiz bir bez diye geçer hep ama peçete, pamuğu zaten kullanmıyoruz. Evet haklısın. Peçete de lifli bir şey olduğu için pek şey değildir ama yani hiçbir şey bulamadığımızda
merhaba.
Hiçbir şey sordu galiba.
Bir şey mi sormak istiyorsunuz?
Öyle geldi ya da.
Sanırım hayır.
Böyle durumlarda yani tabii ki pamuklu olmasa da ama temiz bir işte peçete belki o sırada peçeteden kastımız
kağıt
peçeteydi herhalde. Kağıt peçete olmasın da evet yani temiz bir materyalle.
Zaten evde olacağımız için aslında büyük ihtimalle peçeteden başka da bir bez bulmamız. Yani ilk aradığımız şey peçete olmaması herhalde
temiz
iyi
bir
olur.
Havlu da yani bir şey olabilir. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar ikinci konuya geçelim mi? Bu konuyu biraz tartışalım mı? Değerlendirelim mi?
Bununla ilgili yaralanmalar, düşmeler ve kesiklerle ilgili sorusu olan ya da eklemek istediği bir şey olan var mı? Olmadığını düşünüyoruz bu durumda.
O zaman ikinci maddemize geçelim. Yanıklara geçelim isterseniz. Şimdi tabii yanıkları da çok çeşitli yakıcı maddelere bağlı olarak yaşayabiliyoruz. Bu bir soba sıcak yani termik evet
bir şey
ısı evet kaynaklı bir sebep olabilir. Kimyasal yanıklar da var biliyorsunuz.
Elektrik de bir yanık türü.
Elektrik çarpmalarında tabii yani yanıklar kapsamına alabiliriz. Tabii elektrik çarpmalarının yanık yapmasından öte sonuçları olduğu
başka
için ona ayrı bir belki
evet.
Başka. Şimdi yanıkları da biz işte yüzeyel yanıklar yani derimizin üst kısmının yanığı, epidermis yanığı, deri yanığı ve deri altı dokuları da hasarlayan yanıklar olarak 3 derece ile değerlendiriyoruz. Güneş yanıklarını da belki demin söylemedik. Her ne kadar ev kazası olmasa da bahçede uzun süre kalma sonucu örneğin olabilir. Şimdi en çok da ev içinde diyelim işte sıcak su, çaydanlık, tencerenin devrilmesi gibi çocukları da özellikle tehdit eden şu biliyorsunuz işte bir başka değişmez kural. Ocakta yemek pişirirken, kahve pişirirken sapların sürekli içe dönük tutulması, hele çocuklu ailelerde bu biraz daha da önemli. Kendi güvenliğimiz açısından da tabii çok önemli. Bu tür yanıkları olmadan önlemek açısından önemli. Fakat olduğunda ne yapmak gerekir? Şimdi demin kült travmalarda şişmeyi önlemek ve Elif'in belirttiği gibi ağrı duygusunu azaltmak için soğuk uygulamadan bahsettik. Buzdolabının buzluk kısmında tuttuğumuz o buz aküsü benzeri ya da jel formunda olan o şeyleri gene buz aküsü diye geçiyor sanıyorum onlar. Hasarlı bölgeye değdirmek. Bu uygulama çok yaygınlaşınca yanıklarda da çok yaygınlaştı maalesef. Yanan yere hemen alıyoruz buz koyuyoruz. Buz konuluyor. İşte bizim acilde çalıştığım yıllarda da işte ne yaptınız? Hemen buz koyduk. Allah'tan artık eskisi gibi diş macunu sürdük, salça sürdük. Onlar çok olmuyor. Yoğurt sürme falan. O giderek işte böyle
sürmemeli miyiz yani?
Evet. Kuşkusuz. Yani bunlar artık günlük gazetelerde de işlenerek aslında bir bilinç oluşturdu. Yani o küçümsediğimiz sağlık köşeleri bile artık salça, yoğurt, diş macunu sürmemeyi sağladı bana sorarsanız. Ama buz koymak da önerilmiyor. Onun için konuyu böyle deminki uygulamadan buraya doğru getirmeye çalıştım.
Peki buz koyarsak ne olur?
Ne
Ha,
oluyor daha doğrusu?
şimdi buz koyarsak sıcakla hasarlanmış yeri bir de aşırı soğukla ikinci bir kez
Şoklamış oluyor.
travmatize etmiş oluyoruz. Evet, hemen hemen. Doğru söylüyorsun. Yapılacak şey fizyolojiye uygun, yani vücudun çalışma esaslarına uygun olmak üzere vücut ısısından biraz daha düşük diyelim. İşte zaten çeşme suyu bunun için ideal bir kaynak. 20 derece civarında suyun altında tutmak. Uzunca da bir süre tutmak. Yani hani suyu değdirip çekmek değil de yanan kısmı bir 10-15 dakika kadar soğuk suyun çeşmemizi açacağız. Ya da ayağımızdaysa tabii doğru banyoya gideceğiz. Banyo çeşmesini açacağız. Sular da aksilik boya kesik. Kovada inşallah su vardır. Oradan işte bir maşrapayla kovadan alıp dökeceğiz. Ve belli bir yükseklikten soğuk etkisiyle orayı nötralize etmeye çalışacağız. Birinci derece yanıklarda sırf bu tedbir bile sonrasında hiçbir şeye gerek bıraktırmayacak kadar sorunu çözüyor. Çünkü şişmesini hani su topladı diyoruz ya, bül diyoruz onlara biz tıp dilinde. Bül oluşmasını önlüyor. Bül oluşmasını önleyince zaten acısı da olmuyor fazla. Bu 10-15 dakikalık çeşme suyu uygulaması çok etkili yanıklarda. Daha fazla bir yanıksa, ikinci derece yanıksa zaten gene bu tedbire başvuracağız. Fakat orada diyelim yanığımızı soğuk su uygulamamızı bitirdik. 10-15 dakika uyguladık. Baktık ki elimizle yokladık, baktık orada büller oluşmuş. Bu bülleri biz kesinlikle patlatmıyoruz biliyorsunuz, ellemiyoruz. Gene burada ola ki bazı büller de irademiz dışında patladı. Temiz bir bezle örtüyoruz. Ve bunların pansumanı için sağlık kuruluşuna tabii başvurmakta fayda var. Yani basit bir iki bülse burada antiseptik solüsyonlarla işte biz de evimizde belki pansuman önlemi alabiliriz. Fakat büyük büller teşekkül ettiyse, oluştuysa bunları sağlık kurumundaki profesyonele bırakmakta fayda var. Zaten üçüncü derece yanıklarda mutlaka, ki üçüncü derece yanıklar belli bir yüzdeye ulaştığında hayatımızı da tehdit edebiliyor. O durumlarda vakit yitirmeden sağlık kuruluşuna başvurmak. Yanık üniteleri maalesef işte ülkemizde çok az. Yani umarız kimsenin başına büyük dereceli yanık, büyük yüzey tutan yanıklar gelmez. Çünkü vücuttan su kaybettirerek büyük yüzeyli yanıklar, hele çocuklarda, çok ciddi ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Yani yanıkta bölgeyi soğutmak, suyla ve küçük yaraysa pansuman yapmak genellikle yeterli oluyor. Acısını almak için bazı merhemler de tabii yazdırmak açısından sağlık kuruluşuna, enfeksiyon kapma riski varsa onu bir gene değerlendirmesini sağlıkçıya bırakabiliriz.
Peki bir şey sorabilir miyim?
Buyurun.
Evdeki tabii kaynar su üzerimize dökülürken
Evet.
bir dakika üzerindekini çıkar döküleceğim demiyor. Üstümüzde bir kıyafet var ve onun üzerinden dökülmüşse ne
Evet.
yapacağız?
Onun yanıtında sen ver, sordun
Ama
öyle yapabilirsin. Evet. Evet.
hekimsiniz şimdi,
Peki.
ben
Evet.
anlatmasam
Tabii ki
olur.
ıslanan elbiseleri çıkartıyoruz. Bu şekilde gene soğutuyoruz.
Yapışmışsa ne
Yapışmışsa
yapacağız?
yanık ileri derecedir o zaman. Şimdi bunları da tabii çok zorlamayacağız. Yani zorladığımızı tabii
Acaba
kişiyle beraber orada bir anlamı söz konusu olabilir.
çıkartabilecek bir durumda olacak mıyız o anda?
Sosyal açıdan mı, tıbbi açıdan
Psikolojik, tıbbi, sosyal hepsi.
mı? Yani şimdi tabii hani herhalde psikolojimizi de biraz, yanımda da psikolog arkadaş var ama belirleyen şey bu konuda oluşturacağımız bilinç. Çıkartmamız gerekliliği konusunda bir bilince sahipsek çıkartırız diye düşünüyorum. Ayrıca yani diyelim mutfaktayız, arkadaşlarımızla çorba pişiriyoruz. Bu ortamda da tabii yani o herhalde sosyal baskı sağlığın önüne geçmeyecektir. Şimdi Elif herhalde şunu sormak istiyor. Şimdi birinci derece yanıksa arkadaşlar zaten çıkartabiliriz. Ama daha derin katmanların yanıysa bu durumlarda çıkartılamayabilir. Bu durumlarda çıkartmak için zorlamayalım. Bu durumlarda gene yapılacak şey yani belli bir örtüyle örtüp en yakın sağlık kuruluşuna orada derin katları enfeksiyon bulaşması riskine karşı bizi her zaman için mekanik bir örtü birçok şeye karşı koruyacaktır. Yani bu şimdi konumuz değil tabii ama örneğin trafik kazalarında batına nafiz, batının içine dönük ya da göğüs kafesinin içine dönük kazalarda da hep söylediğimiz şey temiz bir bez. Araçların ilk yardım çantasında da olan, evlerimizin eczacı dolaplarında olan bezlerle örtülmesi. Tabii yanığın yüzeyi çok büyükse o kadar büyük temiz bez bulmak da mümkün olmaz. Yani antisepsi sağlayacak bir bez bulmak mümkün olmaz. Ama evimizde bulduğumuz bir batta temiz bir işte havlu ve
Çarşaf.
çarşaf, evet, bu tür
Çok iyi
materyallerle.
olmuş için.
Şimdi demin Fahrettin mi Kadir mi sordu? Kadir sordu
Kadir
değil mi?
sordu.
Kadir'cim şimdi sorun belki tam detayla yanıtlanmadı, açılmadı ama sen biraz daha örnekleyerek sor bize. Yani şimdi hangi şartlarda mesela başka çıkarmakta tereddüt yaşayabiliriz? Yani hani bunun herhalde aldığımız bilgi bizi o durumda yapmamız gerekene götürecektir diye düşünüyorum.
Yani mesela
Belki
şimdi
psikolojik açıdan elimsiz destekleyecek bir şey de söyleyeyim de. Buyur. Buyur dostum.
şu durumda mesela 3. derece yanmışsa zaten bir adam
Evet. Doğru. Onu
onun çıkarması biraz zor olabilir demek istemiştim.
tabii Kadir'cim, umarız o durumda yalnız olmayalım. Yani öyleyse bu bilgiyle yani ama biz müdahalemizi bu tabii doğrulara göre yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani 3. derece yanığın da tabii büyüklüğü önemli. Bizde bir küçük 3. derece yanık varsa orada herhalde temiz bir bezle sarıp ilgili sağlık kuruluşuna ulaşabiliriz. Ama
Acı
dediğin
verici
gibi.
olsa da yine
Yani.
de gerçi üçüncü derece yanıklarda daha doğrusu doku kayıplarında his olmadığı söylenir hep ama
Ama şimdi 3.
bilemiyorum.
derece sadece bir bölgeyi
İlla bir
tutan
doku
bir
evet.
yanık
Aynen
olmayacaktır.
öyle.
Belli bir acı yani
Hisse olacak. Doğrusu benim deneyimim var aslında hani şeyle ilgili. Bacağımın üst kısmına bir demlik dolusu çay döküldüğünde annem hemen yetişip üzerimdeki eşofmanı sıyırmıştı. Ve ben işte 15-20 dakika uygulamış olsam da soğuk suyu o üstteki deri gitmişti. Ben ilk o anda fark etmedim. Ve vücut kendi korumasında oluşturamadığı için yani biz o şeyi o anda fark edemediğimiz için hani yapıştı mı yapışmadı mı fark üst deriyi almış olduk. O yüzden sanki yani çıkarırken üzerindeki kıyafeti hani serbest olduğundan emin olsak çünkü üzerimizdeki kıyafetin yapıldığı malzeme de herhalde ısıya dayanıklılığını belirmeye ya da yapışmaya başlayacak belirleyecektir bizim yanığımızın daha çok büyük ihtimal çünkü ben o zaman çok uzun bir süre arayla dolaşmak zorunda kalmıştım. Ve büyük ihtimalle o üst deriyi kaybettiğim için.
Benim tabii kişisel düşüncem orada eşofmanı sıyırıp aldığını çok da zannetmiyorum. Yani termal şokun şeyi herhalde epiderm üst derimizdeki yani en üst bölgeyi hasarlandırmıştı diye
Diye
düşünüyorum ama
deniyor. Olabilir.
şey
Hekim değilim ben. Sizin
su
yorumunuzu
toplanması
hepsini
dediğimiz o bir oluşumu söz konusu olmamış mıydı?
olmamıştı.
Ha,
Olamamıştı.
belki de evet olabilir. Şimdi değerli arkadaşlar, yanıkları da böyle toparlamış olduk diyelim. Elektrik çarpmalarına gelince ve burada değişmez kural elektrik çarpmaları bir kere kalbimizi durdurabiliyor. En korktuğumuz şey o. Bir kez daha acilde tanık olmuştum, bir elektrikçiyi kaybetmiştik. Elektrik çarpmalarının en korkulan sonucu kalbi durdurması biliyorsunuz. Tabii bu kaç volt olduğu kadar giriş ve çıkış noktalarında neler yaptığı kalbin o bölgede olup olmamasına da bağlı. Yüksek voltajlı ve böyle önlem alınmaksızın yani vücudumuzun bir iletken görevi gördüğü elektrik çarpmaları çok ağır seyrediyor. Vücudun yalıtımla elektrik iletmesinin durdurularak çalışıldığı yerlerde ve durumlarda gene belli bir hasar olabiliyor ama bu vücudun bir iletken görevi gördüğü durumlar kadar ağır ve sonuçları olmuyor. Şimdi bu durumda konu tabi doğrudan kalbi duran kişiye müdahaleye geliyor. Fakat arkadaşınızla Elif'le de değerlendirdiğimizde bu bizim işte yeniden canlandırma, resüsitasyon dediğimiz tıp dilinde bu konuya uygulamalı da olmayan bir eğitimde girmenin doğru olmayacağı, belki sürenin de zaten yetmeyeceği. O nedenle kalbi duran kişiye yaklaşım konusunu bu akşamki sohbet konusunun dışında bırakarak elektrik çarpması yaşayan kişiye müdahaleyle isterseniz birkaç şey söyleyelim. Sizlerin de bildiği gibi elektrik tutulmuş bir kişiye bizim de temas etmemiz, hele ki yeterli önlemi almaksızın müdahale etmemiz bizim de çarpılmamız demek. Dolayısıyla o kişiyi de kaybetmemiz, kendimizin de hayatımızı belki kaybetmemiz demek. O nedenle hani o kişinin bizim için değeri ne olursa olsun böyle bir müdahalede o kişiye fayda değil zarar getireceğimizi düşünerek öncelikle kendi önlemimizi almamız gerekliliği. Ne yapıyoruz? Elektriğe tutulan kaynağa yakınsak, yani o enerjiyi kesebilme noktasındaysak, öncelikle enerjiyi kesmek, şalteri indirmek. Bu söz konusu değilse, uzaktaysa bizden, kişiyi akımdan kurtarmak, uzaklaştırmak. Bunun için kendimizin uygun araçla müdahalesi tabii gerekli. Bu ne olabilir? Bir kalas mesela en çok
Tahta
söylenen
sopayla kafasına vuralım.
tahta sopadır. Evet, Elif'in dediği gibi. Tahta sopa da her zaman olmayabilir. Bir tahta sandalye olabilir. Belki başka bir tahta materyal, iletken olmayan. Yani plastik de olabilir ama plastik maddeden çok tahta madde çevremizde, alanlarımızda daha çok var. Evet, bu
Bu durumda bir
şekilde
şey sorabilir miyim?
buyur arkadaşım.
Peki bu tahta şeyde sandalye falan.
Evet.
Bunun içerisinde görmediğimiz bir yerde bir demir varsa bu etkiler mi?
Bir iletken olamaz mı? Haklısın. Yani ondan emin olmak lazım. Fakat yani hani şimdi ben bulunduğumuz yerde sandalyeler var. Hani diyelim bu sandalyelerin altına bir metal çakılmış olsa bile müdahale ettiğimiz yer pek iletken taşımaz diye düşünüyorum. Tabii ki yani bir tahta sopa bulabilsek daha iyi ama tahta olduğunu düşündüğümüz bir sandalye burada olabilir. Bir başka kural, bizim yerle iletiyi sağlayacak pozisyonda olmamamız. Yani diyelim çıplak ayaksak, hele bir de ayaklarımız ıslaksa iletimi tamamlamış oluruz. Biliyorsunuz ıslanan şey iletimi daha da arttırıyor. Biz mesela bir ahşabın üstüne çıkmalıyız. Yani iletken olmayan bir şeyin üstüne çıkmalıyız. Tercihen varsa ayaklarımızın altında lastik olsa daha iyi olur. Elektrikçilerin kıyafetlerinde de bunlar vardır biliyorsunuz. Hep lastik, kalın tavanın lastik eşyalarla çalışır. Ama işte bu elektrikçiler de bazen ıslak olabiliyorlar. Yağmurlu bir havada ya da ıslak bir şeyde çalışır. İletim tamamlanabiliyor o zaman. Yani bir şekilde elektrik çarpmalarında değişmez kural. İletimin olmayışını sağlamak, yaralanan kişi için de müdahale eden kişi için de Elif bir şey söyleyeyim.
Yani elektriğe kapılmış birisi elektriğe ne kadar güçle kapılmıştır? Yani kendisi kurtulamıyordur ama yani biz ona müdahale ederken amacımız o varken uzaklaştırmak için bir güç mü uygulamalıyız? Yoksa bir temas o elektriğe eder mi? Sadece o hafif bir temasla onu uzaklaştırmak yetecek midir?
Yani kişiyi benim tabii elektrik çarpmasıyla yaşamadım ama söylenen şey demek ki bu böyle vantuz gibi yapışan bir şey de değil ki. Elektrik çarpması onu hani sarıp sarmalayıp olmaz bir şekilde getirmiyor. Bir tahta sopa darbesi genellikle elektrik temasından, elektrik çarpmasından uzaklaştırıyor diye biliyoruz. Konuda görüşü olan arkadaş varsa belki katkıda bulunabilir, evet.
Benim de şimdi aklıma geliveren bir şey. Büyük ihtimalle hani elektriğe kapılan kişi için gerçek bir güç uygulanıyormuş gibi bir bağ olsa gerek ama herhalde dışarıdan ayrılması çok zor olmayan bir
Evet.
şey. İlgili işte büyük ihtimalle bir kabloya, bir prize
Evet.
kapılmış olacağızdır. oradan uzaklaşması, yani temas ettiği noktanın oradan uzaklaşması herhalde yetecektir. İkisinin arasına bir şey yalıtkan girmesi herhalde yetecek. Ama hatta bunun nasıl körcül olacağı konusu da çok bir olamayan bir konu. Yani elektrik çarpmış birisini bizim kör olarak nasıl anlayacağımızı da anda düşünemedim. Ama bu galiba bir deneyim işi herhalde. Yani
Evet.
inşallah bunu deneyimleme şans
Yani
ihtimalimiz
yardım isteyen biri
olmayacak.
olacaktır mutlaka o bölgede. Tabii
Yani
ortam.
elektriğe kapılmış birisi ses çıkarabilecek durumda mıdır?
Ben
Büyük
öyle
ihtimalle
biliyorum. Evet.
öyledir. Hani hep böyle sesin titrediği bir şey efekt yapılır filmlerde falan ama ne kadar doğru hiçbir fikrim yok. Şimdi böyle kala kaldım.
4 katılımcımız var herhalde. Celil, Eda, Fahrettin, Kadir, değil mi?
Eda, Elif biziz. Evet.
Eda,
Ha
bu.
bir de Eda var. Tamam, doğrudur. Bu konuda bir fikri olan var mı arkadaşlar? Hiç elektrik çarpmış olan ya da elektrik çarpan birisini gören kimse var mı aramızda? Yok mu? Sesimiz geliyor mu?
Evet, acaba.
Geliyor,
Evet
geliyor.
geliyor.
Sesiniz geliyor.
Demek ki yok. Ama evet ya, bu konu üzerine araştırılabilir aslında. Yani elektrik çarpan birini görmeyen biri olarak anlamanın yolları nelerdir konusunu. Ben bu konuyu çalışayım arkadaşlar.
Başta önlem üzerine değindik. Kuşkusuz elektrik çarpmaları içinde herhalde en çok önlem alınması gereken, hele ki çocuklu evlerde konulardan biri ve önlemi mümkün teknolojik olarak da geliştirebilmiş bir geliştirme. Tamam. Şimdi önemli. Şimdi değerli arkadaşlar, o zaman elektrik çarpmalarını da tamamlamış olduğumuzu düşünerek son başlığımız olan zehirlenmelere
Bunun için
gelelim.
bir şey öneriliyor aslında ama hani prizleri kapatmak
Evet.
bir yöntem. Aynı zamanda bir de kaçak akım rölesi şeylere, şalterlere, sigortalara eklenen elektrik çarpma durumu aslında bir kaçak akım durumudur. Yani
Evet.
beklenmedik bir akım durumudur. Böyle bir durumda doğrudan elektriği kapatan ve çok pahalı olmayan sistemler var. Söz konusu sağlık olduğunda zaten aslında gerisi teferruat ama yani yine de ucuz yöntemler var. Kaçak akım rölesi evimizdeki sigortalarda bulunup bulunmadığından emin olabiliriz. Bu da önerilen yöntemlerden bir tanesi sanırım.
Çok gerçekten. Zehirlenmeleri de arkadaşlar, gıda zehirlenmeleri belki zaten sonuçları itibariyle daha az ölümcül olduğu için özetleyip geçelim. Gıdaların kontamine olmasıyla, bulaş kaynaklarından etkilenmesiyle, buna tabi bazen ülkemizde görüyoruz, işte su kaynaklarının bakteri üretmesi, temiz su kaynaklarına ulaşamamak konusunda toplu kesel zehirlenmeler de olabiliyor. Bundan tutarak evde sağlıksız koşullarda beklettiğimiz bir gıdaya kadar bu uzanabiliyor. Şimdi bununla ilgili deneyimlerimiz kuşkusuz hepimiz vardır. Yani ishal olmadan hiçbirimiz büyümedik. Tabii burada da derecesine göre gıdaların bazıları kısa süreli bir tabloya yol açıyor. Gastroenterit dediğimiz bizim tabloya yol açıyor. Bazıları tabii daha ağır tablolara yol açabiliyor. Bunlar salgın hastalıklarda da gördüğümüz daha ağır bakterilerin yol açtığı, işte tifo, kolera benzeri hastalıklar da olabiliyor. Bunlarda da tabii su kaybettirerek vücuda en çok zarar verebiliyor gıda zehirlenmeleri ya da kontamine bozulmuş, kirlenmiş gıdalarla ya da beklemiş, kötü şartlarda beklemiş gıdalarla olan zehirlenmeler. Tabii gıda zehirlenmelerinin bir kısmı da sağlıksız içerik taşıyan gıdalarla, yani sadece bozulmuş ya da kirlenmiş değil, imalatından itibaren kötü şartlarda. Buna aslında her gün yeni örnekler de oluyor. Mesela en son işte uzun vadeli zehirlenmeler ya da zehirlenme demeyelim, onu da sağlık sonuçları olan, mesela palm yağı ile zehirlenmeleri de kattılar, değil mi? Yani zehirlenme değil, kanserojen madde olduğunu söylediler. Buna bilim adamlarının bazıları, Türkiye'de bizim tüketimimizde olan bu işte konularda birçok şeye göre daha masum olduğunu söylediler, ama Bu da tabii kolektif bilinçle, toplumsal bilinçle aşılabilecek şeyler belki. Sektör daha toplumsal bilinç oluştukça, örneğin sanayi tipi kümeslerde beslenen tavukların yumurtalarının uzun vadeli sağlıksız sonuçları ortaya çıktıkça, şimdi gezen tavuklar ortaya çıkıyor. Buna doğru talep yöneldi. Şimdi bizim belki daha çok vurgulamak istediğimiz şey, gıda zehirlenmelerinin ötesinde ev kazaları olduğuna göre konu başlığımız, kimyasallarla olan zehirlenmeler. Gene çocuklarda en çok gördüğümüz bir bizim zehirlenme, demek doğruysa zehirlenme türü bu. Bir 10 yıla yakın acilcilik deneyimim oldu. Bu sürelerde mesela şuna çok tanık oldum. Çocuğumuz klorak içti ya da işte tuz ruhu içti. Bu çok sık oluyor. Şimdi burada tabii çocuktur, her şeye merakı vardır. O nedenle başta ilaçlar olmak üzere bütün ilaçların eczacı dolaplarında çocukların erişemeyeceği yükseklikte tutulması, gene annelere ısrarla söylenen, artık sanırım tüketici kanunları gereği kutuların üstünde de yazıyor, çocukların erişemeyeni saklayın diye kulera, ama kaç tane anne çocuklarının bunu ulaşabileceğini düşünerek böyle yüksek raflarda saklıyor, bilemiyorum. Bu hala bildiğim kadarıyla acillerde çok sık rastlanan bir şey. Çamaşır suyu içmeler, deterjan içmeler. Tabii en tehlikelisi de bizim için çamaşır suyu. Çünkü çamaşır suyu, bildiğiniz gibi, alkali dediğimiz bir madde içeriyor. Kuvvetli bir alkali. Yani hani kimyada asit ve alkali diye, asetyanık ve baz diye ikiye ayrılıyor ya. Kuvvetli alkalilerin çocuklarda özellikle yıkıcı etkisi asitlerden de kötü. Yemek borusunda derin hasar oluşturarak bu çocuğun birçok yemek borusundan dolayı ileride beslenmesini dahi bozacak kadar ve ağır ameliyatlar geçirmesini, mesela bir çocuk tanıyorum, bizim de yakınımız, bağırsaklarından parça alınarak yemek borusuna konuyor ki çocuğun yutma fonksiyonu devam edebilsin. Tabii o ameliyatlar sonucunda birçok başka komplikasyonlar, başka sorunlar gelişiyor. Neden? Sebebine de baktığımızda çok son derece basit bir şey. Anne çamaşır suyunu, klorak ya da işte ozon suyu denen suyu evde kolay ulaşılabilsin diye küçük kaplara ayırmış. Bir gazoz şişesine koymuş mesela bir tanesini, birini maden şişesine koymuş. Ya çocuk bu tabii, yani bilmez ki onun içerisinde bu kadar yıkıcı bir solüsyon var. Şimdi burada da tabii önlem çok önem taşıyor gerçekten. Ve bu şekilde gazoz şişesine konmuş çamaşır suyu içen erişkinler de geliyor bize maalesef. Yaz günü düşünmüyor mesela. Onun içerisinde daha önce bizzat kendi tarafından belki konmuş o çamaşır suyu. Şimdi bu işte kimyasallarla, korozif madde deniyor tıp dilinde, zehirlenmeler bizi çok üzen şeyler. Çünkü çok basit sebeplerden oluyor. Bu durumlarda ola ki oldu. Yapılan ikinci bir hata, belki yani içmesinin önüne geçmeyişimizden dolayı sorumluluğumuz kadar, ikinci bir sorumluluğumuz da şu oluyor, anne babaların yaptığı bir yanlış bizim gözlemlediğimiz. Çocuğu hemen kusturduk da Allah'tan doktor bey diyorlar. İşte burada biz çok fena oluyoruz, üzülüyoruz. Çünkü çocuğu kusturmakla çocuğu zehirden kurtarmamış oluyor. Zaten yanmış olan ve mide asiditesiyle de işlenmenmiş bir şeyi, solüsyonu tekrar yemek borusundan geçirerek o yanmayı, yani ya %50 hasarlanmış bir yerin hasarını %100'e tamamlamış oluyor. O nedenle özellikle bu tür sıvıların içiminde kusturmak o kişiye yapabileceğimiz en büyük kötülük. Bu durumlarda kusturmayacağız kişiyi. Yapılacak şey tabii doğrudan bir sağlık kuruluşuna götürmek. Bu konumuz sadece çocuklarla ilgili ve ibaret değil tabii, ama çocukların bu tür şeylere tabii ilgisi, afinitesi çok fazla. Bulduklarını tabii çocuğun en önemli beş duyusundan biri tat olduğu için hemen ağzına götürmesi ve işte yutması bir başka bizim tabii sık gördüğümüz durum. Bu bir düğme olabiliyor, bir küçük para olabiliyor, bozuk para olabiliyor, çengelli iğne olabiliyor kimi zaman. Demin ki başlangıç kısmıyla konumuzun bir benzerlik kurmak gerekirse bu korozif maddeleri içmesi çocuğun nasıl kötü sonuçlar doğuruyor demiştik. Bir başka şey mesela pil yutması. Pil yutması çok bizim için tehlikeli bir şey. İçerdiği gene korozif özellikler taşıyan ve ağır kimyasallar, cıvalı piller benzeri şeyler. Bu durumlarda Allah'tan tıbbın geliştirdiği teknolojilerden biri de teknoloji işte her zaman insanların yıkımına, savaş silah sektörüne çalışmıyor. Tıpta da toplumsal ve insani düşünceye sahip bilim adamlarının geliştirdiği
Oh, bir saniye, bir
yöntemlerle.
saniye, bir saniye. Arkadaşlar sesimizi duyuyor musunuz? Biz bu interneti modem
Duyuyoruz.
tamam. Ama telefondan alıyoruz interneti. Tamam, kaybetmediysek
Ses
sorun
geliyor
yok.
galiba. Telefondan da geliyor. Sorun yok değil mi?
Telefondan da mı geliyor? Telefonu açtık mı?
Telefondan geliyor.
Kuzen kapatıyoruz. Çok affedersiniz arkadaşlar. Şu anda geliyor mu sesimiz?
Evet.
İstemeyerek açtık telefonu.
Ha,
Tamam,
şimdi
çok özür
bilgisayardan geldi.
dilerim. Evet.
Şimdi bu durumlarda endoskopi denilen yöntemle yutulan cisimcikler çıkartılabiliyor ve öyle büyük ameliyatlar mesela yapılması gerekmiyor. Bu teknoloji çok tabii bu konularla baş etmeyi rahatlattı gerçekten. Bu cihazı iyi kullanan cerrahların müdahalesini mümkün kılıyor. Çocuklarda yine bir başka yutmasından çok korktuğumuz şey bu fasulye benzeri şeyler. Mesela belki bir düğmeyi, plastik düğmeyi yutunca çocuk takibi alınıyor. O eriyor gidiyor. Yani plastiğin tabii çok önemsediğini göz önünde bulundurmazsak sorun yaratmıyor. Atılıyor mide bağırsak yoluyla. Fakat bir fasulye tanesi mesela yutulduğunda çocuk yemek borusu da küçük olduğu için o sırada bir de öksürdüyse aspire etmesi dediğimiz şey yani oradan biliyorsunuz bir çatal var. Soluk borumuzla yemek borumuzun oralarda birbirinden diğerine geçişli. Öyle her zaman kolay kolay soluk borusuna kaçmayabilir ama çocuklarda özellikle de çok sık kaçıyor. Ve soluk borusuna kaçan basit bir fasulye biraz öksürdükten sonra çocuk yatışabiliyor mesela böyle bir durumda. Anne baba da tamam, yuttu yuttu diyor ama gerçek böyle olmayabiliyor. O fasulye gerçekte soluk borusuna da kaçtıysa hemen soluk borusunu tam da tıkamayabiliyor. Fakat orada fasulye biliyorsunuz nedir? Bir bitki, bir lif selüloz içeriği var. Orada vücut sıvılarıyla nemle şişmeye başlıyor. Boyutu büyüyor, büyüyor ve çocuğu hiç tahmin etmediğim şekilde üstelik de uykuya dalmışken yakalayıp solunumu engelleyip öldürebiliyor. Çocuklarda diyeceğim bu konuyu konumuz çocukların risklerinden değil belki ibaret değil bu akşam ama çocuklarda böyle bir şeyin yutulması durumunda mutlaka sağlık kuruluşlarıyla değerlendirmekte fayda var. Daha da iyisi annelerin tabii ki çocuklarının yanında böyle fasulye, bakliyat gibi şeyleri bulundurmaması hatta kimileri ayıklamamayı bile tercih ediyor. Çocuk çünkü o sırada alıyor, oynuyor diyor. Ve çocukların olduğu ortamda tabii sadece bu tür şeyleri de değil. Bir plastik torba bile biliyorsunuz. Artık torbaların üstünde de yazıyor 3 yaşın çocukların altında olduğu yerlerde bulundurmayın. Çocukların oynaması için vermeyin diye. Çocukları bu tür solunum yolu obstrüksiyonuna yol açan kazalardan korumak. Şimdi bu evet kimyasal maddelerin içilmesi ve yutulması bizim için tehlikeli konulardan. Kimyasal maddelerin içilmesinde buna kulak, tuz ruhu, işte çamaşır suları, hatta deterjanları da katabiliriz. Örneğin gaz yağının içilmesinde de diyelim evlerde de bulunduruluyor böyle şeyler, işte akaryakıt türevleri. Kesinlikle çocuğumuzu kusturmayacağız. Çünkü kusturulduğunda sorun artıyor. Hem yemek borusunun tahrişi artıyor, hem de işte orada demin dediğimiz kusmaya çalışırken çocuk aynı zamanda solunum yolundan akciğerlerine o benzin akaryakıt türevini kaçırabiliyor. Bir mide için belki bir gaz yağı çok aşırı toksik değil ama kusmaya çalışırken akciğerlere kaçması aspirasyon pnömonisi dediğimiz zatürre tablosu yani bir tür pnömoni biliyoruz. Bir zatürre yol açabiliyor ve çocuklarda çok ağır seyrediyor. Kusturmamak bu durumlarda hani hayatını kurtarmak için kusturmak çözüm değil. Aksine hayatını tehlikeye atıyoruz. Onu bir kez daha altını çizelim. Şimdi ana başlıklarımız bu kadar arkadaşlarım. Ama sizin eksik kaldığını düşündüğünüz yerler, herhalde Elif de bir
Şeyden
şeyler
bahsettiniz
söyleyecektir.
mi? Kimyasal gazların
Ha,
solunmasıyla oluşan
doğru.
zehirlenmelerden.
Şimdi gene ev kazalarında en çok rastladığım şey aşırı titiz ev hanımlarının özellikle çok sık başına gelen bir şey. Sadece çamaşır suyunu örneğin sadece çamaşır suyu bile biliyorsunuz artık işte
Çok iyi,
banyolarda,
solumalı.
lavabolarda, tuvaletlerimizde solunma konusuna geleceğim. Şimdi çamaşır suyuyla temizlik yapmanın aslında hiç önerilmediğini de biliyoruz. Çünkü günlük yaşamımızda çamaşır suyu gibi çok işte bütün mikropları böyle yani yok eden adeta böyle silip süpüren şeyleri hiç de önerilmiyor. Uygun sabun benzeri solüsyonlarla temizlikler öneriliyor. Ama aşırı titiz kişiler bunu yapıyorlar. Yaparken de yetinmiyorlar. Örneğin bir tek çamaşır suyuyla yeterince zaten bütün florayı, bütün ne var ne yoksa silip süpürmeye yetecek kadar etkiliyken çamaşır suyunun üzerine bir de tuz ruhu döküyor. O durumlar hiç başınıza geldi mi bilmiyorum. İşte bizim o ev hanımlarımızdan en çok gelen vakalar bunlar. O reaksiyonla oldukça zehirli bir gaz çıkıyor, açığa
Ben o
çıkıyor.
deneyleri bir yapamadım gitti ya. Bir çok merak ediyorum.
Yapmayalım. Bu iyi olur bence.
Uygun gaz maskeleri bulmadan yapma istersen, yapmayı düşünüyorsan. Şimdi deminki konumuz dışında belki ama şöyle artık mesela o klor içeren çamaşır sularının klorun kendisinin zaten kullandığımız sürece mesela o belki kanalizasyona gidiyor diye düşünüyoruz ama aynı zamanda yeraltı sularına da karışıyor. Olabildiği kadar hayatımızdan işte bu yani güçlü kimyasalları ve klor bileşiklerini çıkarmamız öneriliyor biliyorsunuz. Yani o hani bulunduğu yerde başlıyor belki zararına işte bu şekilde solumalarla ya da işte başka türlü tahrişlerle. Yani doğadaki dengeyi de bozduğu söyleniyor ve mikrobiyolog arkadaşlar günlük hayatta böyle lavabolar durmadan çamaşır suyuyla falan silmenin aslında hiçbir şeyi sağlamadığını, düzenli temizlenmesini fakat bu kadar ağır dezenfektanlar kullanılmamasını günlük hayatta söylüyorlar. Tabii hastanelerde belli yerlerde bunlar şey olarak kullanılıyor. Klor tabletleri temizlikte falan kullanılıyor. Ama yani gerektiği şekilde kullanılıyor. Şimdi Kadir mi yapmamış bunu deneyimi? Kim
Evet.
yapmış? Yani yakınlarından ama yaşayan oldu anladığım kadarıyla bu deneyi biliyorsunuz
Yok.
yani çok
Bunu bir deneysel çalışmadan daha çok bir kaza olarak değerlendirmek
kazayı
olur sanki. Yani
deneyimlemek.
evet, yani çünkü şey yok etmek için de arka arkaya işte tuvalete döktüğünüz işte çamaşır suyu ve toz ruhu da yani aynı anda temizlemiş olmanız gerekmez. Yani bir araya gelmiş olması böyle dumanvari bir şey çıkartıyor zaten. Doğrudan onu solukta hissetmeye başlıyorsunuz. Ben maalesef ki deneyimleme
Yapma ya. Senin bu kadar titiz
şanssızlığı.
olduğunu
Yok,
bilmiyordum.
titizlikten değil.
Dışarıdan
İşte
gelmek
bizimkisi tam da iş yerinde
istemiş.
yok etmeye çalışılan fazlası işte gereksiz olanın boşaltılması sırasında oldu. Ve gerçekten solunmayı engelleyen bir şey, zorlayan, çok zorlayan ki ona doğrudan değil çok uzaktan maruz kalmış olmama rağmen.
Yani yakıcı bir gaz mı?
Evet,
Nasıl?
yakıcı.
Yani bir genzinizi yakıyor mu bu? O kadar değil
Biraz
galiba.
böyle şey uzaktanki
Kötü bir
hissiyatta
kokusu var.
öksürtme ihtiyacı
Evet.
duyuyorsunuz. Yani onu oradan atma ihtiyacı
Doğru.
duyuyorsunuz.
Elif'in dediği gibi astım benzeri bir tablo yapıyor. Yani biz dinlediğimizde astımlı hastalarda aldığımızda sese yakın bir ses duyuyoruz dişin akciğerlerinden. Bu sanırım özellikle de duyarlı olan kişilerde böyle oluyor. Bronkospazm yapıyor. Yani işte astımda da bronşlarımız spazma, kasılmaya uğruyor ya astımda mesela işte astımı tetikleyen çeşitli sebepler bu polenlerde belli türden hava kirleticilerinde astımları tetiklenen kişilerde biz böyle öter gibi bir ses alıyoruz. Çünkü bronşlar bir boru şeklinde bronşlara uzanan kanallarımızı düşündüğümüzde böyle spazma uğrayıp kasılıp daralıyor. Burada da sanırım öyle bir şey oluyor. Aynı zaten astım tedavisinde ya da KOAH'lı yaşlıları biliriz. Onların tedavisinde bronş açıcı şeylerle rahatlatabiliyoruz hastayı. Tabii çok daha ağır gazın çok daha konsantre olduğu durumlarda sanıyorum üst solunum yollarında da bir kimyasal yanığa benzer bir şey yapabiliyor. Yani burunda işte gırtlak yerlerinde öyle bir şey de yapabiliyor ama akciğerlere kadar ulaşmışsa o gaz yani kişi hemen kendini atamamışsa dışarıya aynı astım gibi tabii çok şiddetli bir astımda da kişilerin soluksuzluktan ne kadar ağır astımlı bir yakınınızı gözlemlediyseniz ne kadar hani hava açlığı duyduğunu bilirsiniz. Onun için evet Kadir onu hiç deneyimlemesin. Tehlikeli bir deneyim olabiliyor kişinin duyarlılığına göre.
Bunun dışında şey de bu genellikle afet eğitimlerinde bahsedilen şey şu ana kadar hani çamaşır suyu ve toz ruhu bilindik iki bir araya geldiğinde işte reaksiyona giren iki gaz ama daha doğrusu işte iki
Evet.
madde ama genellikle temizleyicilerin ya da boyar maddelerin bir araya geldiklerinde farklı maddelerin bir araya geldiklerinde ne tür bir etki yaratacağı bilinmediğinden o yüzden işte iki farklı boya çözücüsünü işte bu yani çözücüler işte tiner gibi ya da boyalar gibi ya da işte şey farklı şimdi bir sürü temizleyici maddeler çıkıyor işte bilmem ne leke çıkarıcısı bilmem ne işte çok etkili bilmem nesi gibi bunları da karıştırmamak öneriliyor. Çünkü hani bilmiyoruz ne türlü etki yaratacağını. Zaten bir amaçla aldığımız herhangi bir temizleyici işte boyar madde ya da işte çözücü tek bir amaçla kullanılsa birden fazla şeyle birlikte karıştırmasak iyi olabileceği öneriliyor. Karbon monoksitten de
Ha,
bahsetsek
tabii.
aslında daha çok
Ha,
önleyici
doğru tabii
şey
haklısın.
olarak.
Evet hatta bilmiyorum konuya girerken ona değinmeye başladık. Mesela işte görünmez kaza lafının ne kadar boş bir söz olduğu. Burada da yani maden kazalarındaki örneklerle başladık. Soba zehirlenmeleri her yıl da hatta yani bu halk sağlıkçı, acil tıpçı arkadaşların çalışmalarında olan bir şey sanırım. Karbonmonoksit akut karbonmonoksit zehirlenmelerinin yol açabileceği bir yılda beklenen ölüm daha kışa girilirken biliniyor. En çok da tabii kömürlü evsel ısıtmada yakıt olarak kullandığımızda iklimsel meteorolojik şartlara bağlı olarak gazın oda içine dolması, kişinin bu sırada uyumuş olması, kokuyu hissedememesi ki uyanıkken bile etkileyebiliyor. Sadece kömürle ısınmada değil, biz bunu bu tüp gazlı sobaların bir dönem borusuz tüp gaz sobaların olduğu dönemlerde de çok sık rastlardık. Tüp gaz şofbenlerinde de çok sık rastlardık. Bunlar kısmen azaldı. Ama tabii kömür gene ülkemizde çok öncelikli ısınma araçlarından biri olduğu için bunun sonuçlarını da görüyoruz. Burada tabii önlemini almak yanı sıra yani diyelim bacalara işte H konması tabii mümkünse kömür dışı araçlarla ısınabilmek, kömür sobasını yakmadan önce tam sönmüş olmasına dikkat etmek. Bunun dışında sorunu gözlemlediğimizde yapacağımız ivedi tedbir kişiyi temiz havaya almak ve tabii sağlık kuruluşundan yardım istemek. Burada da eğer hayati fonksiyonları zayıflamışsa tabii solunumu desteklemek ya da işte kalp atımı görmüyorsak kalp masajıyla canlandırmak ama bunlar konumuz dışında olduğuna göre yapabileceğimiz en erken ve en faydalı ilk önlem temiz havaya kişileri alabilmek. Karbonmonoksit maruziyetinden kurtarmak. Karbonmonoksit tabii maruziyetinin bir de sanırım uzun vadeli sonuçları var. Yani bu hava kirliliği yüksek yerlerde. O da sanırım bizim şu anki ev kazaları konumuzun dışında. Yani karbonmonoksit deyince sen daha çok
Daha çok
biliyorsun. Evet.
evet bunlardan bahsetmiştim. Ben o sırada yoktum. Oh, affedersiniz arkadaşlar. Umarım. Sanırım kesilmedi değil mi? Şey, bizi duyuyor, biliyorsun sadece.
Evet.
Tamam. Şeyden bahsetmiş olduğunuzu düşünüyorum ama yine de ben olmadığım için o sırada madde içerek zehirlenmelerde alınabilecek önlemlerle ilgili işte gıda koyduğumuz şişelerde, kavanozlarda su şişesine bu türlü maddeleri koymak
Biraz değindik.
değindiniz mi?
Ses.
Yeni katılımcılar var. Ali Bey.
Ha.
Ondan sonra katılımcılarımız ama bir artıyor bir eksiliyor mu? Senin ismini göremiyorum ben. Ali Bey eklendi.
Düşmüş olabilir ya da biz görmüyoruz.
Gördüm. Tamam. Ha, Seher Hanım. Ha, epey katılımcımız artmış. Vallahi
Normalde bu eğitimin saati
arkadaşlar
20
biz biraz
olarak
erken
belirleniyor.
başladık.
Sorusu olan ya da paylaşımı olan arkadaşımız var mı? Sanırım.
Müsaadenizle ben bir şey sorabilir miyim?
Tabii ki Eda Hanım.
Eda ha. Buyurun Eda Hanım.
Merhaba. Teşekkür ediyorum. Merhaba bu arada. Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Hayırlı akşamlar tekrar. Bu mesela şununla da karşılaşabiliyoruz. Diyelim ki alınmaması gereken iki ilaç ama
Evet.
ilacın tabii prospektüsüne bakmadan alındığı takdirde bunlar yan etki yapabiliyor.
Evet.
Ve hani gerçekten hastaneye götürülmesi, hastanın götürülmesi gereken sonuçlarla devam ediyor. Şimdi bu tarz durumlarda böyle bir durumda örneğin hastanın işte midesi bulanabiliyor veya
Evet.
farklı yan etkiler görülebiliyor. En
Tabii,
azından
tabii.
hastaneye götürülene kadar
Evet.
yapılabilecek
Yapabiliriz.
bir
Ha.
müdahale var mı buna?
Doğru söylüyorsun. Evet, güzel. Tabii. Bunu da ev kazası kapsamında değerlendirmek mümkün. Haklısınız. Şimdi
Tabii
ilaç
elde oluyor.
etkileşimleri, evet, bizim tıpta da yani çok hani bir uzmanlık dalı konusudur adeta. Tabii çok sık kullanılan ilaçların etkileşimlerini bütün hekimler bilmeli. Ama bazen çok mesela yavaş, uzun erimli ilaç etkileşimleri de olabiliyor. İşte farmakologların üzerinde çalıştığı konular bunlar. Şimdi Eda Hanımcığım, tabii ki
Çünkü
burada
biz Türk milleti de özür diliyorum. Biz Türk
ilacı
milleti de çok
seviyoruz
fazla
biliyorsun.
aldığımız ilacın prospektüsünü okuyarak
Okumuyoruz.
kullanmaktan yana doktor verdi ya nasıl olsa tamam doktorun vardır bir bildiği diyoruz ve direkt paldır küldür kullanıyoruz falan.
Evet. Ayrıca dediğiniz gibi doktorlar da ihmal etmiş, atlamış olabiliyor. Bir de mesela yeterli sorgulama yapılmadan ilaç yazıldığı için şimdi mesela basit grip ilaçları bile belki hepimiz kullanıyoruz işte bu kışta korkunç grip salgınları vardı. O Nurofen kod, Dolerin kod yani hepsinin içeriğinde aynı. Mesela o içinde pseudoefedrin diye hani efedrini duymuşuzdur sporcular doping olarak kullanıyor. O efedrin maddesi tansiyonu kalbi olan kişilerde mesela ölümcül kalp ritim bozukluklarına, taşikardilere yol açabiliyor. Şimdi sizin sorunuzun değeri biraz şurada. Demin ben mesela kusturmayalım dedim ya arkadaşlar. Burada kusmak bazen vücudun tabii bir savunma mekanizması. Yani kişi kusarak da kendini tehlikeden korumuş olabilir bu tür ilaç toksikasyonlarının başlangıcında. Midede yaptığı etkileri kusarak rahatlatmış olabilir. Mesela bu durumlarda ilaç etkileşimi olduğunu düşünüyorsak aslında İlacın da yani biliyoruz biz ilaç içtiğimizi. Kusmak aslında erken bir tedbir olabilir. Çünkü yani ilaçlarda aslında biz de ne yapıyoruz mesela? Mideyi yıkamaya çalışıyoruz kişiyi şey yaparak. İntihar girişimli mesela kusmalarda falan diyelim çok sayıda aynı ilaçtan aldı. Mesela çok basit bir ağrı kesici olan işte Tamol, Parol, işte Minoset piyasada satılan bu ilaç. Belli bir sayının üstünde alındığında intihar amaçlı olarak şimdi işte Sağlık Bakanlığı ilaç kutularındaki sayıyı sınırlama yoluna gitti. Şimdi değil birkaç uzunca bir süredir. Bu durumlarda geri dönüşümsüz karaciğer hasarı yapıyor. Ama mesela kişi içtikten sonra pişman olup da hani var ya böyle bazen intihar teşebbüsü aklından geçiyor kişinin maalesef. Sonra kusmuşsa mesela o kişi kustuğu için orada sorun yaşanmayabiliyor. Burada kusmak doğru bir seçim olabilir. Yani o ilacı daha kana
Kaç saat
karışmadan,
sonra?
kana karışmadan. Şimdi tabii onun süresi
Nasıl?
sınırı
Tamam,
çok
gerçi
da
ben
yok.
sorarken kana karışmadan dediğiniz için acaba bir 6 saat
Evet.
sonra kussam
Şimdi
işe yarar
mide
mı?
boşalma süresi 2-4 saat yani diye kabul edilir. Evet, yani 6 saat sonra da belki kusmanın zararı da olmaz tabii ama yani o süreden sonra
Zaten
tabii
6 saat
zaten.
sonra herhalde etkisi görünmediyse toksik değil midir mi sonucuna
Hayır hayır
varmalıyız
o
acaba?
yok o değil. Hele demin örnek verdiğimiz ilaçta işte uzun etkileri çok geç çıkıyor. Hatta gelince hemen bir ilk parametreyi alıyoruz. Aynı şey mesela bu fare ilaçları ki yani kırsal kesimde çok kullanılıyor. O fare ilaçları kanama zamanını uzatarak fareleri öldürüyor biliyorsunuz arkadaşlar. Fare de bir tür kanama yapıyor, iç kanama yapıyor. İnsanda öyle farelerdeki gibi birebir hemen şey yapmıyor ama mesela o durumlarda bize geldiğinde biz kişinin işte o anki bazal değerlerini alıyoruz. Yani ilacı içmiş, 3 saat, 4 saat geçmiş, bazal değerleri kaç? Ondan sonra kanama süresini ne kadar uzatmış? Onları takip ederek mesela onun antitoksinini, kanama durdurucu, onun tampone edecek, onu antidot olan ilaçları veriyoruz. Hani orada da mesela bu şeyi fare ilacını diyelim yanlışlıkla içen çocuk kusmuşsa orada doğru yapılmıştır. Yani hani deminki örneğimizden farklı olarak onun için bu sorunuz iyi oldu. Ama ilaç yan etkilerinin tabii ne olduğunu değerlendirebilmek yine bir sağlık profesyonelinin işi. Eğer siz şunu soruyorsanız hani böyle bir ilacın bize dokunacağını hissettik. Yanlış ilaç kullandık. Bu durumda kusalım mı, kusmayalım mı diye sorarsanız evet kusalım ama gene de tabii o ilaçları yanımıza alıp bir sağlık kuruluşuna başvuralım. Biz şundan ve şundan şey yaptık. Kendimizi biraz kötü hissedince işte kustuk çıkardık. Ne düşünürsünüz diye. Bu durumlarda evet yani vücuttan uzaklaştırmak kusmak suretiyle hapı. Zaten eskiden ipek aşurubu diye bir şey vardı mesela. Şimdi kullanımdan kalktı. Kusturucu bir şurup. Mide yıkama olanağının olmadığı bizim mesleğe ilk başladığımız sağlık yani hastane şartlarının çok iyi olmadığı yerlerde Sağlık Bakanlığı temel ilaçları arasında ipek aşurubu vardı. Bu tür zehirlenme ön tanısıyla, ilaç içme ön tanısıyla gelenleri hemen kusturabilelim diye. Evet. Sağ olun. Bilmiyorum sorunuzun cevabı tam
Çok
oldu mu?
teşekkür ediyorum. O tarz bir durumla ben daha önce karşılaşmıştım. Hani şüphelenmek değil de birebir yaşamıştım annemde. Bundan
Evet.
dolayı aklıma gelmişken hani en azından arkadaşlarım da
Ne
faydalanabilir.
olmuştu? Örneğiniz üzerinden belki daha
Şu olmuştu. Annem rahatsızdı. Dahiliyeye gitti. Dahiliye doktoru da hatta o ilacın adı Sertap'tı. Yanlış hatırlamıyorsam. Başka ilaçlar da verdi buna. Sonrasında geldi. Tabii bu ilacın prospektüsünü dediğim gibi okumamış, rahatsızdı da. Babam da işte hadi iç ilaçlarını şudur budur diye 3-4 tane ilacı aynı anda vermiş. Farklı ilaç ama aynı anda vermiş.
doğru
Sonrasında
dediğiniz
bu
çok oluyor.
aslında okumuş da olsaydı
evet.
hekim önerdiği için belki kendi okuduğumuza, kendi bilgimize güvenmemiş olabilirdik.
Ya tabii ama en
Aynı hekim
azından
aynı anda iki ilacı önermişse
ama en
doğru.
azından akşam olduğu için
Ama hayır.
doktora belki telefon
Hemşire
edip de sorulabilir ama o okunsa hani çünkü o ilacın prospektüsünde şey yazıyordu o Sertap dediğim ilacın. O ilaç alındığı günden itibaren başka bir ilaç 14 gün içinde başka bir ilaç alınmamalı gibi bir
gerekeceği
ibare vardı.
yazıyor.
Bu yüzden doktora
Okumuş olsak evet
sorulabilirdi.
şüphelenme ihtimalimiz
Tabii
iyi
ki.
olurdu. Prospektüs okumak zaten. Ay, bu arada hemen siz bir şey söyleyeceksiniz ama
Yok
ben
yok.
yeri gelmişken
Tamam.
bahsedeyim. Ya prospektüsler körler için erişilebilir değil tabii ki. Ama güvenilir mi onu da size de soralım. Bazı online siteler var. Ben sıklıkla başvuruyorum. Prospektüs okuyabileceğimiz ilaçların pek çok ilacın prospektüslerinin bulunduğu ve gayet erişilebilir siteler var. ilaçprospektusu.com bir site daha vardı adını hatırlamıyorum. İlaç rehberi sanırım .com diye. Bu sanki üretici firmaların da koyduğu şeyler gibi görünüyor. Prospektüsler, online prospektüsler gibi de duruyor. Oradan erişmek mümkün. Ben çok sık kullanıyorum ama siz bu konuda
Bravo,
bir
evet.
şey
Veya Android cihazlarda, iPhone'larda da vardır muhtemelen. Bu optik okuyucularla falan hani prospektüsün resmini çekip orada okutturma şansımız da var. Bu şekilde de artık yararlanabiliriz.
Evet.
Yani önermiş zaten hekim önerecek ilaç kendi almasak iyi olacaktır. Ama hekim de önerdiğinde ilacımızı almadan önce prospektüsüne bakmak yerinde olur mu?
Valla olur tabii ama şimdi prospektüslerde
Çok
bazen
fazla teknik
yani evet
bilgi var
teknik
onun
bilgiler
ya.
olabiliyor. Her ne kadar sanırım o konuda da ilaç kullanıcısına dönük bilgiler ön plan çıkarılmaya başlandı. Yani hekime dönük olmaktan çok prospektüsü kullanıcının okuması gerekliliği üzerinden.
Bazı prospektüsler oldukça anlaşılabilir ama
Evet, evet.
bazılarının dili hala gerçekten çok fazla Latince. O
Evet.
yüzden hekimlere yönelik olduğunu
Yani mesela
düşünebilirim.
şimdi Eda'nın sorusuna yola çıkarak o prospektüste diyelim diyebilir ki yani şu grup ilaçlarla kullanılmaması gerekiyor. O grup ilaçların ne olduğunu belki değerlendirebilmek tek tek yani hani
Diğer prospektüsleri okuyup içerikleri, etken
ha
maddeleri
evet
okuyup
o yani
oradan
o
hatırlayıp doğru
pratik
okuyup
olarak evet.
falan.
Yani tabii sonuçta bu belki ülkemizin sağlık sistemiyle ilgili de bir şey. Ben yani bizim orada meslektaşımızın da sanırım bir sorumluluğu olduğuna değiniyor Eda Hanım. Haklı. Yani işte biliyorsunuz günde şu kadar hasta bakılmaksızın şu kadar gelirin altında kalırsınız. Yani yoksulluk sınırı ücretin altında kalırsınız. Maalesef. Uyarısıyla çalışılan bir ülkede böyle şeyler de biraz oluyor. Umarız yani sağlık
Birisi bir
hizmetleri
şey demek istiyor galiba.
Evet, ben Sehar. İyi akşamlar bu arada.
İyi
İyi
akşamlar.
akşamlar.
Ben bu konuya böyle küçük bir katkıda bulunmak istedim bir anda. Son doktor ziyaretlerimde ama ben bu konunun hani artık hassasiyet kazandığını fark ettim.
Evet.
Doktora herhangi bir şikayetimi ifade ettiğimde son doktora gidişlerimde bu dikkatimi çekiyor. Daha önce görmediğimiz bir muameleydi. Kullandığımız herhangi bir ilaç olup olmadığını soruyor doktor bir ilaç, bir reçete yazmadan önce. Sürekli
Evet.
kullandığımız veya bu esnada kullandığımız ilaçlar olup olmadığını ve onları öğrenerek hani ona göre ilaç yazma yoluna gidiyor ki bu konunun da herhalde en güzel çözümü budur zaten diye düşünüyorum yani.
Evet ama işte bu sorunun sorulması bile bazen yani bilmiyorum yakınlarda bu büyük hastanelere gittiniz mi? Çok mesela ben Menemen Devlet Hastanesi'nde bakıyorum da Aliye Polikliniği'nde 110. hastasını kabul ediyor doktor arkadaş. Şimdi bu uygulanabilir bir şey değil. Zaten devlet de, Sağlık Bakanlığı da özel hastanelerde 60 hastayla sınırladı. Ama hala devlet hastanelerinde neden böyle oluyor? Onu da anlayabilmek mümkün değil. Ve hala bu işte döner sermaye sopasıyla hekimlerin daha çok hasta. Bu tabii yani bizim meslek örgütünün de üzerine gittiği bir şey. Mesela belki Alsancak Devlet Hastanesi'ne denk geldiniz. Bir psikiyatri uzmanı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve işte psikiyatri normlarına göre 20 dakikadan az sürede kabul edilmiş psikiyatri hastasına faydalı olamayacağını kapıya yazınca bir başka hastaneye gönderildi. Yine Türk Tabipler Birliği'nin şeyiyle çözüldü. Yani Seher Hanımcığım diyeceğim şu. Hastasına başka ilaçlar kullanıyor musunuz sorusunu sorabilmek tabii ki mesleki duyarlılık ama bu bile belli bir zaman ayırmayı gerektiriyor. Yani bunun sağlık hizmetini alanların da sizlerin de derneklerinizin, örgütlerinizin çabasıyla da mutlaka günde makul işte o bilim dalının artık beklentilerine uygun olarak mesela psikiyatrist bunu söylüyor. İşte dahilici de örneğin gerçekten 50 ya da 60'ın üstünde bir hasta kabul edilen poliklinikte doğru ve sağlıklı bir hizmet üretilebileceğini kimse bize söylemesin. Ama bakanlığımız hala bu konuda işte beklentiler karşılansın şeyinde. Yani bunu düzenlemek işte zor değil diye düşünüyoruz. Hasta yığılmasını da önlemek. Çünkü böyle 110-120 hasta bakılan yerde zaten yeterli sağlık hizmetini alamayacağı için ya da demin Eda Hanım'ın da örneğinde olduğu gibi ilaç etkileşimine yol açabilecek ilaçları yazmak, yanlış yapmak işten bile olmadığı için o hasta gene hastalık durumunu sürdürecektir. Gene sağlık hizmeti talep eden bir kişi olarak o yığılmaya bir katkıda, bir olumsuz katkıda bulunacaktır. Bu söylediğiniz kural tabii ki doğru tıbbi kural. Çünkü yani kişinin, hele belli yaş üstünde kişilerin sürekli ilaç kullanımı zaten mutlak bir şey. Genellikle şu ya da bu sebepten diyabetti, hipertansiyondu, bunlar toplumsal bir epidemi gibi de arttığını düşünürsek, bu ilaçların yan etkileri ve ilaç etkileşimleri de çok olduğu için mutlaka sizin belirttiğiniz gibi, evet, o meslektaş hem demek ki şuna da dikkat ediyor, bu soruyu sorabilecek kadar hasta kabul etmemeye çalışıyor en başta, yani yaz reçeteyi çık yapmıyor, hem de mesleğine ve hastalarına değer veren duyarlı bir hekim. Sağ olun katkınız için.
Başka sorusu olan var mı? Konuştuğumuz konularla ya da yine evde rastlayabileceğimiz sağlıkla ilgili durumlarla ilgili başka bir paylaşım ya da sorusu olan var mı? Süreyi de çok fazla aşmış olduk. O yüzden son soruları alıp kaydı durdurmak istiyorum. Olmadığı
Biraz
sonucu yok. Buyurun.
pardon, biraz geç kalmakla beraber şöyle bir sorun var. Grip olduğunuz zaman
ses az mı
ses
geliyor
geliyor
acaba?
mu?
Biraz daha yüksek sesli olabilir mi? Soruyu
Şu an geliyor
duyamıyorum ben
mu?
arkadaşım ama.
Geliyor
Şimdi
mu şu an
evet.
sesin?
Ha,
Evet,
şu an
duyuyoruz.
evet,
Daha
iyi
iyi.
oldu.
Grip olduğunuz zaman nane
Evet.
limonlu ilaçla beraber devam etmek doğru mu?
Bitkisel çözümler ve ilaç.
Evet. Şimdi gripte bizim zaten hep önerdiğimiz, sizler de biliyorsunuz, sıvı alımı. Çok önemli bir şey gerçekten. Ne kadar sıvı alırsak o kadar gribin süresini, yani hem sıvı miktarı vücuttan işte atılması gereken şeyleri daha kolay atılmasını sağlıyor, hem vücut direncini destekliyor. Nane limon içmenin, ıhlamur içmenin, ada çayı içmenin. Ada çayında gerçi son zamanlarda işte östrojen var, erkekler fazla içmesin, hamile kadınlar içmesin deniyor biliyorsunuz. Bunun hiçbir zararı yok. Ama ben sorunun şuraya doğru uzandığını düşünüyorum. Özellikle greyfurt ilaçlarla etkileşime girdiği söyleniyor. Mesela bu da ilginç bir şey. Biz de hocalara sormuştuk bunu ilk bir kongrede duyduğumuzda. Mesela limonla limonatayla içtiğinde sorun yaşamıyor da kişi greyfurt suyuyla yaşıyor. İşte orada
Evet.
enzimlerin birbiriyle yarışması söz konusu oluyormuş. Greyfurt suyunda çekingen olalım, özellikle belli ilaçların vücuttaki yarılanma kalış sürelerini uzatıyor. Ama gripte kesinlikle içebiliriz tabii ki nane, limon ve diğer şeyleri. Özellikle yani kolesterol tedavisinde, diyabet tedavisinde bu tür rahatsızlıklarda sanırım greyfurt suyuyla içilen ilaçların yani bir tür vücutta etkisi artıyor.
Tansiyon
Ama
düşüyormuş galiba.
evet, işte düşürebiliyor da dediğiniz gibi. Ama gripte sıvı alımının hiçbir şeyi yok, olumsuz söylenebilecek hiçbir şey yok. Ve grip ilaçlarında da yani bu ne bileyim, portakal suyuyla grip ilacı içmenin benim bildiğim kadarıyla bir olumsuz etkisi yok örneğin. Ama greyfurta biraz çekingen ve mesafeli yaklaşıyoruz bu son bilgilerden sonra. Arkadaşımızın da belirttiği, yani evet, çeşitli sebepler özellikle yaşlılarda yapabiliyor.
O zaman bugün arkadaşlar yaralanmaları konuştuk, yanıklıkları konuştuk, zehirlenmeleri konuştuk ve bunlarla ilgili alabileceğimiz önlemleri ve başımıza geldiğinde tüm müdahalelerde bulunabileceğimizi konuştuk. Paylaşımlarınızdan dolayı size teşekkür ediyorum ve tabii ki bize hayatımıza çok fazla artık attığını düşündüğüm bilgileri bize verdiği için
Sağ olun.
Hüseyin Bey'e çok teşekkür
Evet,
ediyorum.
umarım öyle olmuştur arkadaşlar. Ben İzmir'de Çağdaş Görmeyenler Derneği'nde arkadaşlarımız belki
Buradan
tabii
hiç kimse tanımıyor sanırım
tanınıyor.
ama
Çok hayatımda hani en güzel anılarını anlat deseler anlatabileceğim böyle şiir, müzik, Nazım Hikmet dinletileri yapmıştık. Yani zaten mücadele eden insanlar her zaman hayatta saygı değer verdiğim, çok şey öğrendiğim insanlar. Görme engeliyle mücadele eden insanların hayatımda özel bir yeri var. Sizlere ben çok teşekkür ederim. Bizzat tanışmayı dilerim tüm bu akşam katılımcı arkadaşlarla. Menemen Devlet Hastanesi'ndeyim. Eğer bu şartlarda emekli olmazsam Şimdi soruyorlar kaç yaşındasın diye bu durumlarda emekli olmaktan bahsedince. 1959 doğumluyum ama 59 yaşında değilim diyor. 59 yaşıma daha bir yıl var. Hepinizi menemen beklerim, sevgilerle. Sağ olun.
Ya da çok özür dilerim, şunu belirteyim. Tabii. Özür diliyorum, sözünüzü böldüm. Bizim şu anda burada bu program sebebiyle bizler bir araya geldik ama illa bir araya tabii ki gönül ister gelelim. Gelememiş olsak da kısa adı GESVEP olan Görme Engelliler Sohbet ve Paylaşım Platformu bizim bulunduğumuz, burada bahsettiğiniz müzik, şiir ve birçok programımız var.
O zaman eğer kaydı fırsatınız durduralım burada Kadir.
Tabii bundan sonra sohbete olursa, geçelim. Buyurun gelin.
Yo ben şey yaparım, ayıklarım. Alacağım zaten. Tamam.
Durdurayım mı kaydı?
Yine bunun gibi bir online platform.
Dur.
Fahrettin, evet durdurursan. Fahrettin